Ayrım 11, sayfa 103. Hirsch, sabahın köründe arkadaşını karşısında bulunca çok şaşırdı. Hikayesini dinleyince de gülmeye başladı. Kahvaltı ettin mi? Vapurda çay ve simitle edecektim ama vapurlar işlemiyor ki. Siz en geç 2 saate kadar açılır, merak etme. Hadi, gir içeri de kahvaltıyı birlikte edelim, dedi. Gerhard, vapurda uyuyakalmasını karısına nasıl açıklayacağını düşünürken, Hirsch, mutfak tezgahına marmelat ve tereyağı çıkarıyordu. Elsa'ya haber verebildin mi? Diye sordu Hirsch. Nasıl haber vereydim? Evimizde telefon yok. Aşağı kattaki madam da var ama o saatte uyandırmak istemedim. Şimdi de çok erken. Başın dertte, dedi Hirsch. Hem de nasıl? Üstelik eve uğramadan doğru fakülteye gitmem lazım. Bu sabah 9'da dersim vardı. Bak azizim, başından evlilik geçmiş biri olarak sana tavsiyem, dersi boş verip doğru evine gitmen. Elsa'yı karakola başvurmadan yakala. Sabahki dersimi ben fakültene uğrar, asistanına haber veririm. Dersine o girer bugün, dedi Hirsch. Gerhard anlayışlı bir arkadaşı olduğu için kendini şanslı addediyordu ama aynı anlayışı bakalım karısından da görecek miydi? Elsa son vapurun karşı yakadan kalkış saatini aşağı yukarı biliyordu. Çünkü Hirsch birkaç kez evine çok yakın bir balıkçıda ağırlamıştı onları. Vapur yolculuğunun 20 dakika sürdüğünü de biliyordu. Lodos vardı, deniz dalgalıydı dese, hadi sürsün yarım saat. Taksi bulamadığı eve kadar yürüdü diye düşünse, nereden baksan bir yarım saat daha. Ama saat 2'ye geliyordu ve kocası meydanda yoktu. Acaba dönüş yolunda bir hırsız onu zengin biri zannedip soymaya kalkmış, kafasına bir şeyle mi vurmuştu? Gerhard belki de baygın yatıyordu bir ücra köşede. Dertleşecek birine ne çok ihtiyacı vardı o anda. Dilini anlamadığı Fatma'ya bile razıydı daha. Fatma işini bitirmiş, 5 sularında çekip gitmişti. Çocuklar uyuyordu. Keşke o sevimsiz Hena yanında olsaydı. Hirsch'in evinde telefon yoktu. Komşularının telefonunu onları rahatsız etmemek için asla kullanmıyordu Hirsch. Çok acil durumlarda evinin yakınındaki bir bakkalın telefonuna haber bırakılıyordu. Çırak ufak bir bahşiş karşılığı evine haber götürüyordu. Bu saatte bakkallar açık olmazdı ki. Yine de numarayı bulup aradı. Uzun uzun çaldı boş dükkandaki telefon. Elsa, kocasının başına kötü bir şey gelmesinden o kadar korkuyordu ki, aşağı kattaki ev sahibi Madame Sarya'nın kapısını çalmaya karar verdi. Madame'ın evinde telefon vardı. Polisi arayıp bilgi edinebilirlerdi. Sabahlığını üzerine geçirip kapıya yürürken vazgeçti. Yatağına uzanıp uyumayı denedi, beceremedi. Bir saat sonra aşağı kata kadar inip madamın kapısının önünde bir süre oyalandı, eli zile gitti, geldi, zili çalamadan döndü evine. Bir elma yedi, kitap okumaya çalıştı, annesine mektup yazdı, yırttı, tekrar indi aşağı kata ve bu kez kapının önünde hiç oyalanmadan zili uzun uzun çaldı. Madam az sonra gözlüklerini takmış, telefon rehberinde bir numara arıyordu. Buldu. Önce vapurun bu yakaya kesin varış saatini öğrendiler. Sonra da polisi arayıp o akşam Gerhard Schliemann adında biriyle ilgili herhangi bir araba kazası ya da yaralanma vakası olup olmadığını. Yoktu. Elsa içi rahatlamış halde evine geri döndü. Biraz sonra kapı çalındı. Madam bir tepsiye koyduğu ay çörekleri ve çay demliğiyle kapıda bitti. Yarı Fransızca, azıcık Türkçe ve bol beden diliyle konuşarak bir saati birlikte geçirdiler. Madam evine gidince yatağına uzandı Elsa. Yorgunluktan bitkindi. Yine de Gerhard'ın sağ salim evine dönmesi için dualar etti. Ne yapacağını, ne düşüneceğini bilemiyordu. Kazaya karışmadığına göre kadının yanında mıydı acaba? Mümkün değil. Gerhard asla böyle bir şey yapmazdı. Hem de böyle fütursuzca. Aklına kuzininin yaşadıkları gelince bir ağrı girdi karnına. Hiç beklemediği bir anda kendine çok bağlı zannettiği kocası bir başka kadını sevdiğini söylemiş, boşanmak istemişti. Demek her şey mümkündü. Sabah Peter'i okula yolladıktan sonra kızını alıp üniversiteye mi gitseydi acaba? Büyük bir ihtimalle kocasını sınıfında ders verirken bulacaktı ve ona vapuru kaçırdığım için geceyi Hirsch'in evinde geçirdim gibi bir açıklama yapacaktı. Ah keşke, keşke. Çoktan razıydı da. Ama eğer durum buysa çekeceği vardı Gerhard Schliemann'ın. Burnundan fitil fitil getirecekti bir daha asla böyle bir şeyi değil yapmak aklından bile geçirmesini. Ama ya orada yoksa? Bu ihtimali uzaklaştırdı kafasından. Suzy altı sularında uyandı. Elsa kızının altını değiştirdi, mamasını yetirdi, oyuncaklarıyla birlikte yatağına bıraktı. Yediye doğru Peter uyandı. Mutfağa kahvaltıya geldi, babasını sordu. İşi varmış, bugün erken gitti, dedi Elsa. Çocuk kahvaltısını bitirdi, giyindi, evlerinin az ötesindeki okula gitmek üzere çıktı evden. Elsa pencereden her zaman yaptığı gibi oğlu köşeye dönene kadar baktı arkasından. Normal bir günde baba oğul birlikte çıkar, birlikte dönerlerdi köşeyi ve tam dönmeden önce Elsa'ya el sallarlardı. Peter az ileride yolda karşılaştığı arkadaşlarıyla itişe kakışa birlikte yürüdüğü için annesine el sallamayı unuttu. İşte budur diye geçirdi içinden Elsa. Tıpkı kendi annesinin defalarca söylemiş olduğu gibi, çocuğun kız ise senindir, erkekse önce senin, sonra arkadaşlarının, daha sonra sevgililerinin olur ve en sonda karısının. Gerhard acaba hala karısına mı aitti? Eline örgüsünü aldı, pencerenin önünde oturdu, kızının mızıklanmalarına kulağını tıkadı, el alışkanlığıyla yününü örerken bir yandan da sokağı gözlüyordu. Saat 9'u 5 geçe yardımcısı Fatma geldi. Kadın eve girer girmez ona Suzy'yi sokağa çıkarmasını ve uzun süre gezdirmesini söyledi. Kırık Türkçesi ve işaret diliyle kızın gece iyi uyumadığını anlatmaya çalıştı. Fatma yokuşta çocuk arabası itmekten hoşlanmıyordu, hele de kış mevsiminde. Neyse ki pek sık yaptığı bir iş değildi. Genellikle Suzy ile hanım ilgilenirdi. Ne olmuştu acaba bugün? Homurdanarak çocuğu hazırlayıp çıktı. Gerhard sokağın başında göründüğünde saat 10'u geçiyordu. Yerinden fırladı Elsa. Kocasının kapının yanına bıraktığı dosyalarla dolu evrak çantasını kaptı ve Gerhard adamını dış kapıdan içeri atarken aşağı fırlattı. Çanta küt diye Gerhard'ın sırtına çarpıp yere düştü. Başını kaldırıp yukarı bakınca pencereden sarkan karısını gördü. ''Çantanı al ve dün gece nerede kaldınsa oraya git!'' diye bağırdı Elsa. Gerhard çantayı yerden alıp kapıdan içeri girince Madame Saryan'la göz göze geldi. ''Oo, hoş geldiniz Mein Herr. Dün akşamdan beri bekleniyorsunuz.'' Madame her zamanki gibi Fransızca konuşmuştu Gerhard'la. ''Vapurda uyuyakalmışım. Siz onu bana değil karınıza anlatın Monsieur. O kadar kötü bakıyordu ki az sonra yukarıda kopacak fırtınanın öncül dalgaları sanki gözlerindeydi kadının. Gerhard duymazlığa geldi. Madamın iri gövdesinin yanından süzülüp yukarı çıkarken Türk, Ermeni, Alman hiç fark etmiyor. Hepiniz aynısınız diye mırıldandı kadın. Gerhard daire kapısının önünde cebinden anahtarını çıkardı ama deliğe sokamadı. Çünkü karşı tarafta da bir anahtar vardı. Zili çaldı. Açılmayınca uzun uzun çaldı. Parmağını hiç kaldırmadan. ''Ne var?'' dedi Elsa'nın yorgun ve sinirli sesi. ''Kapıyı aç lütfen. Apartman halkına rezil olmayalım. Anlatacağım ne olduğunu.'' Çok yavaş sesle konuşuyordu. ''Oradan anlat. Aklıma yatmazsa açmam.'' ''Elsa, çocukluk etme lütfen.'' ''Anlat.'' ''Böyle olmaz ki.'' Sesini daha da alçalttı. Madam dinliyor aşağı katta, o da mı duysun? Duysun elbette, sabaha kadar benimle birlikte bekledi seni. Ne polis kaldı aramadığımız, ne hastanelerin acil servisleri. Gerhard'da jeton ilk kez düşüyordu. Elsa'nın kocasının başına bir şey gelmesinden korkacağı, hatta dehşete kapılacağı aklına hiç gelmemişti. Mantıklı bir insan kocasının vapuru kaçırdığını düşünürdü. Ne vardı bunu büyütecek? Karıcığım, özür dilerim. Aç kapıyı da anlatayım. Aslında çok komik bir hikaye.
Dinliyorum.
İçeride anlatacağım.
Önce anlat, kapı ona göre açılacak.
Gerhard çaresizlik içinde kıvrandı. Yaptığı iş o kadar ahmakça ve aynı zamanda masumdu ki, vapurda uyuyakalmak, karşı kıyıda mahsur kalmak ve sabahın beklenmedik sisi. Hepsi de iradesi dışında oluşmuştu. Şimdi uzun uzun bunları mı anlatacaktı kapalı kapının ardında? Yukarı katlardan inip çıkacak apartman halkının gözünde kıskanç karısına dert anlatmaya çalışan çapkın koca durumuna düşmektense,
''Son kez soruyorum Elsa, açıyor musun kapıyı?''
''Mazeretini öğrenmeden
açmıyorum.'' ''Pekala, sen bilirsin.''
Gerhard elinde evrak çantası, merdivenleri ikişer üçer atlayarak indi, başına yine bir şey düşmesi ihtimaline karşın kapıdan kurşun hızıyla çıktı ve koşar adım sokağın köşesinde kayboldu. Elsa merdivenlerde Gerhard'ın uzaklaşan ayak seslerini duyunca pencereye koştu ve kocasının hızla uzaklaşmasını seyretti. Azıcık ileri mi gitmişti acaba? Ya bu gece de eve dönmezse? Peter'e ne der? Kendini pencerenin önündeki koltuğa atmasıyla çığlık atarak yerinden fırlaması bir oldu. Örgü şişini poposunun altından çekip ağlamaya başladı. Canı yandığı için mi, kapı önü kavgasını uzattığı için mi, yorgunluktan mı yoksa yalnızlıktan mı ağlıyordu?
Ah evet, kesinlikle yalnızlıktan.
Aylardan beri tek dertleşebildiği kişi şu anda küs olduğu kocasıydı. Türkler onlara yakınlık göstermişler, yardımcı olmaya çalışmışlar, evlerine davet etmişler, çocuklarıyla ilgilenmişlerdi. Sıcakkanlı insanlardı. Ama dil sorunu taştan bir duvar gibiydi aralarında. Kadınların hemen hemen hiçbiri Almanca bilmiyordu. Onların konuştuğu dilleri de ne yazık ki derin bir konuyu irdeleyecek seviyede kendi bilmiyordu. Aralarındayken mutlu ve rahat olduğu kişiler elbette diğer Alman hocaların eşleriydi ama her biri bir başka uzak semte saçılmıştı. İki kıtaya yayılmış büyük bir şehirdi İstanbul. Hirsch mesela Asya yakasında oturuyordu. Reuterler ve von Hippeller Boğaz'ın Avrupa yakasında Bebek'teydiler. Elsa'nın en çok yaşamak istediği yerde. Ama Peter'in okulu yüzünden onlar Pera'da kalmışlardı. Sık görüşemiyorlardı bu yüzden. Taksiler ucuz değildi. Otobüse binerse yanlış duraklarda inip kaybolmaktan korkuyordu. En sık görüştükleri apartmandaki yaşlı madamla üst katta yaşayan Musevi aile, bir de yakında oturdukları için Hans Reichenbach ile Maria Moll'du. Kadın neyse de Reichenbach'tan fazla hoşlanmazlardı karı koca. Herkese yukarıdan bakan bir edası vardı ve bu memleketi entelektüel açıdan son derece düş kırıcı bulur, halkının kültür seviyesinin asla yükselemeyeceğini savunurdu. Bu konuda sadece Gerhard değil, diğer profesörler de kaç kere münakaşa etmişlerdi Reichenbach'la. Hep ilk fırsatta bu ülkeden gideceğini söyler dururdu. Kim tutuyor ki seni? Sevimsiz adam, diye geçirdi içinden Elsa. Birlikte yemeğe çıktıkları bir akşam Profesör Erich Frank, ki işte onu çok severdi Elsa, yine böyle bir konuşma sırasında sinirlenerek ayaklanmış ve şöyle demişti. Tıp Akademisi'nin liyakat madalyasıyla onurlandırılmış olmak dahi, kürsümden ve yurdumdan kovulmama mani olmayınca, beni kollarını açarak bağrına basan tek ülke Türkiye oldu. Burası artık benim vatanım ve ben senin vatanıma dil uzatmana izin vermiyorum. Sonra da masayı terk etmişti. Profesör Frank gittikten sonra tüm enerjisini ve becerisini yeni nesil Türk hekimlerini yetiştirmeye adadığı bilinen Profesör Leibmann konuşmuştu. Frank çok haklı. Almanya'da meslek hayatlarımız son bulmuşken bu ülke hepimizin yeni bir başlangıç yapmasına fırsat tanıdı. Sen nasıl böyle nankör olabiliyorsun?
Ben sizinle aynı görüşü paylaşmaya mecbur değilim, demişti Reichenbach. Ay yıldızlı ülkeniz sizin olsun. Burada harcandığımızı düşünüyorum.
Sayısı 40'ı geçen onca profesörün içinde evi onlara yürüme mesafesinde olan tek kişi, şansa bak ki işte bu kendini beğenmiş herifti. Şanstan yana doğuştan özürlü sayardı zaten kendine Elsa. Çünkü Yahudi dinine mensuptu. Dünyada mevcut en zor din herhalde onlarınkiydi. Yahudilere durmak, dinlenmek ve huzur yoktu. Onlara yürü buyurmuştu tanrıları. Yürü. Yüksel anlamına alınırsa, doğrusu her el attıkları işten yüzlerinin akıyla çıkmasını bilen insanlardı. Ama yürü, aynı zamanda gez, dolaş, hatta hiçbir yerde huzur bulama, sürekli oradan oraya savrul anlamına da gelebiliyordu. Bu yüzden mi hep yollardaydı Yahudiler? Kendisi mesela, Yahudi olduğu için yeriden yurdundan edilmiş Çekoslovak asıllı bir ailenin kızıydı. Kocası da aynı nedenlerle yerinden yurdundan edilmiş bir aileden geliyordu. Ya Rivka'ya ne demeli? Üst katlarında oturan Türk eczacının eşi Rivka, İspanya'dan kovulan sefarat Yahudilerindendi. Elsa'ya değişik bir aksanla konuştuğu Fransızcasıyla, atalarının binbir cefa çekerek ta 15. yüzyılda her an batma tehlikesi taşıyan eski püskü gemilerle Adriyatik kıyılarına kadar geldiklerini, sonra karayoluyla devam edip İstanbul'a ulaştıklarını anlatmıştı. Tam 400 yıl önce. Sırf Yahudi olduğun için Frankfurt'tan kalk, bir başka ülkeye yerleş ve kendine komşu olarak 400 yıl önce aynı nedenle yollara düşüp İspanya'dan gelmiş bir başka kanadı kırık kuş Rivka'yı bul. Soydaşınla aynı dili konuşamadığın için sıkıntı çek. Yetmezmiş gibi bir de koca cefası çek. Ah Gerhard ah! Elsa bir elinin tersiyle gözyaşlarını siliyor, diğeriyle örgü şişinin battığı noktayı ovuşturup duruyordu. Sonra ani bir kararla kalktı yerinden. Madame Sarya'nın dairesine indi. Madame kapıda Elsa'nın bitkin yüzünü görünce kollarını iki yana açtı. Elsa madame'ın heybetli göğsüne sığındı ve zor tuttuğu gözyaşlarını bıraktı, aksın. Kendinden yaşla çok büyük, az tanıdığı ve dilini bilmediği kadının tombul kollarında doya doya ağladı. Sakinleşince madame bir Türk kahvesi pişirdi Elsa'ya. Ben içmesem, sert geliyor da. Lütfen iç, fal bakacağım. Elsa hiçbir şey anlamadı ama dün geceden beri derdini çeken kadını kırmamak için kahveyi içmeye çalışırken akşama von Hippel'lere davetli olduğunu hatırladı. Fizik dersleri veren von Hippel de kendi Hristiyan olduğu halde Musevi karısı yüzünden işten atılanlardandı. Bebek semtinde oturuyorlardı. Elsa, kadınların haftalık çay partilerinde birkaç kez karşılaşıp çok hoşlanmıştı von Hippel'in eşinden. Yakın semtlerde otursalar kesinlikle çok daha sık görüşürlerdi. Bu akşamki yemek davetini de bir hafta önce kabul etmişlerdi. Gerhard, akşama eve dönmezse rezil olacaklardı von Pippel'lere. Sevmediği kahve boğazına yapışıyor, tamamını akıttığını sandığı yaşlar tekrar birikiyordu göz pınarlarında. Bir bardak suyun yardımıyla bitirdiği zehir zıkkım kahveyi madame elinden aldı, fincanı ters çevirip tabağına kapattı. Hayretle bakan Elsa'ya Fransızca falın ne olduğunu anlatmaya çabaladı. Tam o sırada telefon çaldı. Madame antredeki telefonu açtı, dinledi ve "Kendisi zaten burada" diyerek Elsa'ya telefona gelmesini işaret etti. Elsa şaşırdı. Kim arar ki onu bu telefondan? Telefonu aldı. "Alo?" dedi. "Elsa, ben Hirsch. Komşunu rahatsız ettiğim için kusura bakma. Dün gece hakkında sana bilgi vermek istedim. Kabahat benim aslında. Biraz fazla içtik. Ben ev sahibi olarak ısrar ettikçe Gerhard nezaketinden hayır diyemedi. Sonra bindiği son vapurda uyuyakalmış." Elsa, Hirsch'in baştan sona anlattığı hikayeyi dinledi. Bir ara gülmesi tuttu ama Hirsch'e belli etmemeye çalıştı. Gerhard'ın o anda Hirsch'in yanında olduğuna emindi çünkü. "Senin çok merak edeceğini ikimiz de düşünemedik.
Ben kendi adıma özür diliyorum Elsa. Bir daha olmayacak.
Kocasından duymak istediklerini hiç söylüyordu ona.
Bu telefonu nereden buldun diye sordu.
Hınzırca, Gerhard mı verdi beni araman için?
Gerhard çok önceden vermişti, ta evi ilk tuttuğunuzda. Birbirimizde acil durumlar için telefon numaralarımız bulunsun diye. Ama seni aradığımdan haberi yok Elsa. Zaten fakültelerimiz ayrı, biliyorsun. Ben sadece sana izah etmek ve kocanı çok içirdiğim için özür dilemek istedim.
Elsa telefonu kapatıp salona döndü. Madam kahve fincanını açmış içini inceliyordu.
Barıştın sen bu gece, yok kavga uzatmak, yok başka kadın. Ama bir adam var, üzülecek, sen görecek onu yakında.
Gerhard mı?
Yok, Gerhard, no. Üzülecek bu başka adam, hemen değil ama üzülecek.
Bana ne be başka adamdan diye geçirdi içinden. Şimdi kafasında sadece akşam von Hippel'leri nasıl idare edeceği vardı ve aklına hiçbir şey gelmiyordu. Acaba bahane olarak çocuklardan birinin ateşlendiğini mi söyleseydi?
Dışarıda Suzy'nin sesini duyunca kahveye teşekkür edip Fatma'ya merdivenlerde yardım etmek için çıktı.
Gerhard her zamanki eve dönüş saatinde apartmandan içeri girdiğinde evrak çantasının yanı sıra kocaman bir çiçek buketi taşıyordu. Merdivenleri madama duyurmadan usulca tırmandı ve evinin kapısını çaldı. Kapıyı her zamanki gibi Peter'in açacağını umuyordu ama şu işe bakın ki kucağında Suzy ile Elsa açtı. Kocası arkasına sakladığı buketi uzatınca hiçbir şey söylemeden çocuğu yere bırakıp çiçekleri kucakladı ve vazoya koymak üzere mutfağa geçti. Gerhard kızını kucakladı, karısının peşinden gitti ve aralarında hiçbir şey geçmemiş gibi sakin bir sesle sordu.
Fatma'ya haber vermeyi unutmadın değil mi? Bu akşam yemeğe davetliyiz ya, çocukları beklemesi için.
Bu akşam ne halde olacağımızı bilemediğimden Fatma'ya söylemedim. Seni gidi egoist, sarhoş, aptal herif demek istedi. Ama sesinin normal çıkması için zorlayarak madamla konuştum. Gidecek olursak o bekleyecek çocukları dedi Elsa.
Pek bir yakınlaştınız madamla. O senin akranın değil.
Yalnızlık da kolay değil.
Gerhard kızını yere bırakıp çiçekleri vazoya yerleştirmekte olan Elsa'nın saçlarını topladı elleriyle, ensesine bir öpücük kondurdu ve kollarıyla sardı karısını. Elsa da dönüp ona sarılmamak için zor tuttu kendini, çünkü o sırada Peter mutfağa girmişti. Elsa'nın yüzü mahcup bir gülümsemeyle aydınlandı. Şanssız bir ırk olabilirlerdi ama kesinlikle mutlu bir aileydiler. Ayrım sonu. Sayfa 114.